kavramların arkasında yatan ilişkiyi göremez. Bu ilişkilerin önce çocuğun kendi bedenini kullanarak öğretilmesi gerekir. Sonra nesnelerle, daha sonra da iki nesne ile bu ilişkiler verilmelidir. Ancak bu ilişkileri öğrenebilmesi epey zaman alır, onu da unutmayın. Çocukla ailenin, diğer bireylerinin de oynamasını cesaretlendirin. Çocukla nasıl oynamaları gerektiğini onlara gösterin. En önemlisi çocuğunuzu çok çok sevin. Çok teşekkür ediyorum.
Görme engelli çocuklarda okul öncesi eğitimin önemini ve ailedeki ailenin davranışları konusunda verdikleri bilgilerden dolayı Sayın Ataman'a teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyoruz Sayın Aktağ. Buna dikkat edilecek. Şimdi ikinci konuşmacı olarak çocuk gelişiminde erken müdahalenin önemi konusunda bize bilgi verecek olan Profesör Doktor Necati Baykoç Dönmez'i kürsüye davet ediyorum.
Çok değerli konuklar, öncelikle Körler Federasyonu düzenlediği bu toplantıya teşekkür ederek konuşmaya başlayacağım. Ve bu toplantıya ben neden katıldım? Bu toplantıya aslında ben şu anda üniversitede görevliyim. Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görevli öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kuruldu ve benden oranın temsilcisi olarak bu toplantıda dünyada yapılan çalışmalar nelerdir, son yıllardaki yaklaşımlar nelerdir ve onların Türkiye'de uygulanabilirliği nedir? Bu konuda Başkanlığın, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın temsilcisi olarak bu toplantıda yer almam benden rica edilmişti. Tabii bunu 1992-1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nü kuran ilk genel müdür olduğum için ülkenin özel eğitim politikasına o dönemki arkadaşlarımla çizdiğim için özellikle istendi. Bunu şunun için açıklıyorum. Ben akademik çalışmalarımda özellikle görme engellilerle çalışmıyorum. Ancak genel müdürlük dönemimizde çok büyük çalışmalar yapıldı. Birçok arkadaşımız, birçok eğitimcimiz burada bunları yaşadı, birlikte yaşadık. Zorluklarımızı birlikte yaşadık. Öncelikle bunu size söylemek istedim. Burada çok değerli bilgiler aktarıldı. 9. ICVA için 9. uluslararası toplantısında, dünya konferansında, Bangkok'ta yapılan konferansında ben de hem o sempozyum, 15 günlük sempozyumda bulunmuştum, hem de özellikle erken müdahale ile ilgili konferansa, hemen ardından gelen konferansa katılmıştım. 74 ülkeden 555 konuşmacının katıldığı, temsilcinin katıldığı çok önemli bir toplantıydı. Ben sonradan konu biraz değişti. Federasyon ve kurulun herhalde çocuk gelişimine ağırlık vererek acaba neler yapılması gerekir? Onun da benden istenmesi üzerine ben kısaca dünyadaki bu 9. ve 10. dünya konferanslarında bugün burada da yabancı konukların da değindiği, arkadaşlarımızın da değindiği önemli konuları bir kez daha hatırlatarak çocuk gelişimin açısından görme engellilerde eğitim neden önemli, ne yapılmalı? ona geçmek istiyorum. Bu toplantılarda özellikle üzerinde durulan, vurgulanan konular vardı, ağırlık verilen konular vardı. Bu dünya konferanslarından bahsediyorum. Biri entegrasyondu. Yani kaynaştırılmış eğitim, iç içe eğitim, bununla ilgili okul öncesinden başlayan, hatta bebeklik döneminde ailelerin, gören ve görmeyen ailelerin kaynaştırılmasıyla, bir arada olmasıyla, entegre çalışmalarla neler yapılabileceğinin ağırlığından başlayan bir entegrasyon eğitimi üzerinde oldukça kuvvetli bir şekilde duruldu bu dünya ülkelerindeki sunularda. Pakistan, Kenya, pek çok ülkede yapılmış pilot çalışmalarda anlatılmak üzere, gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda anlatılmak üzere son yıllardaki entegrasyonun ne kadar etkili bir yöntem olduğu vurgulandı. Bir diğer konu başlık başlık geçeceğim. Bizde de örnekleri var mı yok mu, kısaca ona da değineceğim. Ekip çalışmasının önemi ya da disiplinler arası yaklaşım bugün de yoğun bir şekilde bahsedildi. Bunun üzerinde duruldu. Birden fazla özrü olan görme engelliler, ki bunu Schul 8 sınıfta sınıflandırmıştır. Görme artı işitme, görme işitme, motor yetersizliği olan, görme, işitme, zihinsel yetersizliği olan, dördüncü grup görmeyen ve motor yetersizliği bir arada olan, görmeyen, motor ve zihinsel yetersizliği bir arada olan, bir başka grup görmeyen ve sadece zihinsel yetersizliği bir arada olan, bir başka grup görmeyen artı duygusal sorunları olan, bir başka grup görmeyen artı öğrenme güçlüğü olan gibi Schul'un sınıflaması vardı. Ve bu konu üzerinde de çok fazla duruldu. Birden fazla özrü olan çocukların eğitimi erken dönemde nasıl başlanır, nasıl devam ettirilir? Bilgisayar eğitimi üzerinde çok yoğun bir şekilde duruldu. Gelişmekte olan bir konu olduğu için görme engellerin eğitiminde. Araç gereçleriyle birlikte sunulduğu ve ısrarla bu konunun geliştirilmesi, mümkün olduğunca ülke şartları çapında geliştirilmesi önerildi. Ve hepsinden önemlisi de ayrı bir konferans olarak 2-5 Ağustos tarihlerinde böyle bir haftalık ayrı bir konferans olarak erken çocukluk eğitimi üzerinde duruldu görmeyenlerin. Ve bunlar içinde de çok odaklanmış bir konu bebeklik eğitimiydi. Yani erken çocukluk derken bunu okul öncesi diyebiliyoruz, bebeklik, bunlar birbiri yerine kullanılabiliyor. Hayır, sıfır, burada da eğitimcilerimiz de bahsetti, arkadaşlarımıza doğumdan itibaren. Evet, bebeklikteki eğitim son derece kuvvetli vurgulandı. Şimdi buradan bebeklikteki eğitimin önemine, çocuk gelişimin yönünden önemine bakarsak neler söyleyebiliriz acaba? Biliyoruz ki bilim adamları bugün tartışılmakla birlikte zihinsel kapasitenin kalıtımsal getirileri ve çevrenin etkisi yüzde oranlarıyla tartışılıyor. Bu arada 0-1 yaş arasındaki beyin gelişimi, 0-3 yaş arasındaki beyin gelişiminin hızı vurgulanıyor. Ve 7 yaşına kadar çocuğun gelişimsel olarak kişilik gelişimi ve diğer gelişim alanlarında, buna hareket gelişimi, yani motor gelişimi, küçük kasların motor gelişimi, büyük kasların motor gelişimi diye ayırt edersek, dil gelişimi, alıcı dil, ifade edici dil, sosyal gelişim, zihinsel gelişim ve bunun içinde öz bakım becerilerinde var olduğu tüm gelişim alanlarını değerlendirdiğimizde gelişim yönünden 7 yaşına kadar çocuğun alabileceğinin %75'ini, hatta bazı bilim adamlarına göre %90'ını almış olduğu, bundan sonra adolesan dönemde daha üzerine ilave edilecek bir takım şeylerin olabileceği söyleniyor. Olaya böyle baktığımızda tüm engellilerimiz için çok önemli ama görmeyen bebeklerimizi düşündüğümüzde olayın ne kadar erken yaşta, bebeklik döneminde eğitime başlanırsa ne kadar yol kat edileceği çok açık. Burada ben çok detaylara girmeyeceğim çünkü erken müdahale ile ilgili önceki oturumda çok değerli arkadaşlarımız bir takım açıklamalar yaptılar. Biraz önce Sayın Ataman da bir takım bilgileriyle bizi aydınlattı. Ben bunlarla çakışmayacak bazı konulara özellikle değinmek istiyorum. Yapılan bazı çalışmalar var bebeklerle ilgili, ilgi çeken çalışmalar. Mesela Amerika'da Watertown'da Perkins Bebek Programı'nda uygulanan bir çalışma var. Görmeyen gönüllülerin görmeyen bebeklerle çalışmaya katılması. Burada tabii bebeklik dönemi deyince aile ön plana geliyor biliyoruz. Aile eğitimi çok önemli. Ama aile derken de bebeklik dönemi olduğu için bebek artı anne bir arada olduğu için biz bakıyoruz ki programlarda aile eğitimi ama özellikle anne gruplarının eğitim yoğunluğunun fazla olduğunu görüyoruz. Yurt dışı çalışmalarda da bu böyle. Anne bebeğe bakan ilk kişi olduğu için ya da bebeğe bakan her kimse anne gruplarının eğitimi yoğunluk kazanıyor. Ama burada çeşitli uygulamalar var. Bunlardan biri görmeyen gönüllülerin bu çalışmada Rose'un bahsettiği, makalesinde bahsettiği bir çalışma bu. Görmeyen bebeklerle çalışmada. Çünkü gören anne görmeyen bebeğin neler hissettiğini görmeyen bir yetişkin kadar hissedemeyebilir. Onun için gönüllü görmeyen bir anne ya da bir yetişkin bebek bakımında mutlaka gören anneye yardımcı olacak şekilde bir program uygulanıyor. Yine bu değerlendirmelerde Belçika'da Charbon Gelişimsel Hareket Programı uygulandığını görüyoruz. Hollanda'da yine Bailey skalasının görme engelli bebekler için uygulandığını görüyoruz. Bu arada dünyayı doğduğumuz andan itibaren özellikle ilk 3 ayda, ilk 6 ayda tamamen duyularımızla tanıdığımızı düşünürsek görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama. Bunlardan biri eksikse akıl için yol bir. Bütün dünya bunu yapıyor. Bizde de yapılabildiği kadar çok küçük çapta bunu yapıyoruz. Duyuları geliştirmek yönünde çalışmalar var. O zaman ne yapacağız? Bebeğimizin gözü görmüyorsa ya da ağır görme kaybı varsa mutlaka işitsel uyaranları fazlasıyla vermemiz gerekiyor. Ya da dokunma duyusu ağırlıklı bir takım etkinliklere vermemiz gerekiyor. Çok değerli bir görmeyen eğitimcimizin bana yıllar önce anlattığı küçücük bir şeyi bahsedeceğim. Annesi onu giydirirken 3-4 yaşlarında şu anda sana giydirdiğim çorap lacivert. Ona uygun olması için pantolonun gri, altında siyah ayakkabılarım var. Üstünde lacivert kazağın var ya da ceketim var. Ertesi gün tekrar giydirirken yine bunları sözel olarak da ifade ederek çocuğun eğitimine ne kadar katkıda bulunduğunu o zaman sadece duymuştum ve çok duygulanmıştım. Bunu belki bilerek, belki bilmeyerek yıllar öncesi uygulayan bir anne. çocuğun gelişimine ne kadar katkıda bulunabilir? Burada şunu ifade etmek istiyorum. Görmüyorsa mutlaka işitme uyaranlarına fazlasıyla bebeklik döneminde ağırlık vermemiz lazım. Ya da tatma ya da dokunma çok önemli, biliyoruz. Bunun için dokunma haritaları ve dokunma şemaları bugün dünyada çok fazla geliştiriliyor. Algısal olarak dünyayı tanımasına bebeğin yardımcı olmamız lazım. Biraz önce yine Sayın Ataman bir takım bebeklerle ilgili uygulanabilecek maddeler söyledi. Ben çakışmaması açısından onları atlıyorum. Dokunma ağırlıklı kabartma, kitaplar, oyuncaklar, bu aile programlarında, anne programlarında bebeğin kaşığı nasıl tutup ağzına götürmesi gerektiği, biberonunu nasıl tutması gerektiği, giyinirken ne tip yardımlar yapılacağı sadece anlatılarak değil, gezici öğretmenlik programlarıyla değil, aynı zamanda slaytlar, filmler, el kitapçıkları ve mektupla eğitimle de sağlanmaktadır. Bunlar ülkemizde yapılabilir mi? Bu boyutta tabii ki yapılabilir. Bir takım slaytlar, filmler, video kasetler hazırlanabilir, kitapçıklar hazırlanabilir ve aile eğitimleriyle bebeklik döneminde, biraz önce tartışılıyordu, erken çocuklukta ne yapılabilir? Evet, yapılabilir, yapılamayacak bir konu değil. Bunu çünkü başlattığımız için biliyorum. Bugün az görenlerle ilgili bir sınıf açılacak. Mithat Enç'in bünyesinde 4 yıl önce açılma projesi zaten hazırdı. Ama bugüne kaldı. Ben tabii üzülerek bundan şu anda bugün duyduğum için, öğrendiğim için bu gecikmeyi sıkıldım. Birçok proje çoktan başlamış olmalıydı ve bizim kaybedecek zamanımız yok. Gerçekten yok. Bebekler çünkü büyüyorlar. 3 yaşına, 5 yaşında olan 10 yaşına geliyor. Bir sene değil, bir ay, bir gün dahi çok önemli. Bunu biliyoruz. Bunun yanında gönüllülerin desteği çok önemli. Dernekler, vakıflar bu çalışmalarda belki sadece organize eden değil, aynı zamanda belki eğitim programlarını, bu kitapçıkları, video kasetleri, aileleri toplayıp bir arada annelerin eğitimini sağlayacak tarzda çalışmaları başlatabilirler. Küçük küçük yine biraz önce bize öneride bulunmuştu sayın konuşmacımız. Bir pilot çalışmayla başlarsınız diye. Evet, bu pilot çalışmalarla kırsal kesimde ya da yine şehirlerde başlatılabilir. Evet, bunun dışında toplum tabanlı eğitim, biliyorsunuz birçok gelişmekte olan ülkede çok fazla vurgulanıyor. UNICEF ve UNESCO tarafından Arjantin, Nepal, Hindistan, Çin gibi pek çok ülkede de uygulanıyor. Yani toplumu eğitmek bu konuda, sadece aile eğitimi, anne eğitimi ya da akrabaların, kardeşlerin eğitimi yeterli değil. Komşusunun da eğitilmesi lazım. Çünkü dışarıya çıktığında çocuk, biliyoruz ki topluma girdiğinde bu etkileşim çok daha fazla olacak. O zaman toplumun eğitimi de son derece önemli rol alıyor. Biraz önce yine sayın konuşmacılar bahsettiği için ben geçiyorum. Bu arada bilgilendirme var, aileyi değerlendirme, gözlem, tanı, model olma programları var. Kayıtlar tutma ve netice alma gibi bir takım aşamalar, basamaklar var. Bunları tekrarlamaya gerek yok. Evet, bebeklikle ilgili söylenebilecek daha detaylı şeyler olabilir, detaylara girersek. Ancak dünyadaki bu çalışmaların önemli konularını biraz aktarmak istedim, eklemek istedim. bebeklikteki çocuk gelişimi açısından önemine bu kadar değindim. Konuşmamın sonunda benim özellikle ismini hatırlatmak istediğim, teşekkür etmek istediğim bazı kişiler var. Buna ilave edemediğim, unuttuğum isimler de olabilir. Bunu neden söylüyorum? Ülkemizde ne yapıldı, ne yapılıyor? Kaynaştırılmış eğitim yapılıyor mu, layıkıyla yapılmadı mı? Evet, bunlar yapıldı. Nasıl yapıldı? Ondan teşekkürle birlikte bahsedeceğim. Bugün emekli olmuş Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olan Sayın Atilla Sümer. Burada birçok kişinin belki hocasıydı. Görmeyen birçok öğrencinin, birçok eğitimcinin hocasıydı. Bu çok değerli insan. Türkiye'de devlet hizmetinde en üst kademeye gelip görev yapmış bir örnektir, bir modeldir ve ne kadar görmeyenlerin ne kadar başarılı olabileceklerini, devletin üst kademelerinde görev aldıklarında da ne kadar başarılı olabileceklerini ispat etmiş bir kişidir. Ben o dönemde genel müdürken dönemin bakanı Sayın Köksal Toptan'a bu konuyu önerdiğimde çevreden bir takım itirazlar oldu. Görmeyen biri nasıl daire başkanı olur, imza yetkileri olacak, çeşitli yetkileri olacak, imza atacak ve ısrarla hiç bunları dinlemeden ben bir model olması açısından bugün gönüllü kuruluşlarımızın, federasyonların, diğer vakıfların başında görmeyenlerimiz var ve çok büyük hizmetleri, yardımları var ama devlette bunu mutlaka ispat etmek gerekiyordu ve ısrarla bu konu üzerinde durdum. Sayın Atilla Sümer bana dediler ki o zaman hoca özel eğitimci ise buraya da genel müdür olarak getirdiysek herhalde bir bildiği var, bunu söylüyor. Ve ben evet dedim, ben kefilim ne olursa arkasında yanlışlık da olsa, ki hiçbir şey olmayacak ve görmeyenlerin önünü açacak bir kişi. Canlı bir özel eğitim tarihidir kendisi. Kaynaştırmada kendisi okumuş, yetişmiş, tamamen entegre sistem içinde öğretmen okulunu bitirip İngilizce öğretmeni olmuş bir kişidir. Ve bu göreve getirildiğinde neler yapıldı ve şu anda emekli oldu. Bir takım şeyler iletişimde aksıyor. Görme engellilerde 9 okulumuz vardı. 9 okulla da özel görmeyen çocuklar için özel sıra projesi geliştirmişti kendisi. İlkokuldaki çocuğun oturma yüksekliği, lisedeki çocuğun oturma yüksekliğini dikkate alarak bunlar dağıtıldı. Ayrıca lisede okuyan çocukların ders kitapları kasetlere okutularak FRTM'de bütün Türkiye'deki çocuklarımıza ulaştırılmıştı. 1960'tan sonra kitaplar görmeyenler için basılmamıştı. Onlar 6000 adet basılarak hayata geçirilmişti. Bunu neden söylüyorum? Mutlaka özel eğitim, milli eğitimin bu işi yüklendiğini düşünürsek, özel eğitimde yetkili görmeyen birinin mutlaka olması lazım. Çünkü yapacağımız çalışmalarda yön gösterecek kişi oluyor. Birçok araç gereç yurt dışından geliyordu. Çocukların yazma tabletinden gönyelerine kadar burada ders yapım aletlerinde onların nasıl yapılabileceğini, teknik konularda da çok değerli bir insandı. Ve maddi olarak da ülkeye birçok kazanç sağlanmış oldu. Bunun gibi pek çok çalışmalar yapıldı. Mutlaka bu birimde görmeyen bir kişinin yetkili pozisyona getirilmesi lazım. Dilinden, görmeyen bir insanın dilinden çok daha iyi anlayabilmek için. Buna hala çok güçlü bir şekilde inanıyorum ben. Olmaması büyük bir eksiklik. Ayrıca matbaanın faaliyete geçirilmesinde bugün yine Hasan Yıldırım Mithat Enç Okulu'nun yıllarca müdürlüğünü yapmış bir kişiydi ve matbaayı yoğun bir faaliyet içine sokmuş bir kişiydi. Ona mutlaka teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir Hüseyin Yılmaz, Veysel Vardağ Okulu'nun müdürü, yıllarca büyük katkıları olmuştur. Adil Koçak, Cafer Barkuş'un yurt dışından bize getirdiği bir takım öneriler. Kaynaştırma eğitiminde bugün Cumhuriyet Lisesi'nin rahmetli olmuş bir müdür vardır, Ersin Baykan. Yıllarca orada görmeyen çocukların eğitimi sürdürülmüştür. İzmir'de İnönü Lisesi'nde. Bu insanları, bunları şunun için söylüyorum. Kaybolan insanlar. Yavaş yavaş emekli oluyorlar. Kendi hayatlarına dönüyorlar. Ve bu insanlar kolay yetişmiyor. Belki özel eğitimci olarak yetişmediler ama onlar zaten hayatın gerçek özel eğitimcileri. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Biz ne kadar teorik olarak üniversitede, okulda akademik çalışma da yapsak, uygulamaları da yapsak, maalesef görmeyen insanların kendi özel eğitimciliği kadar bizim özel eğitimciliğimiz çok nitelikli olamayabilir. Onun için bu insanlardan, birikimlerinden yararlanacak şekilde faydalanın diyorum. Ben yine Federasyon Başkanı Ömer Bey'e ve arkadaşlarına, bu konferansı düzenleyen kişilere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.